Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la bugün çocuklarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Birkaç programdır yaptığımız gibi çocuklarımıza iyi gelen davranışları konuşuyoruz ve bunları sizlerin göndermiş olduğunuz mutlu çocukluk anılarından yola çıkarak yapıyoruz. Bu konuyla ilgili gönderilmiş olan anılardan 500'ün üzerinde anı vardı değil mi hocam? Buradan biz yaklaşık 32 tema bir kategori oluşturduk. Yani çocuklarımıza iyi gelen davranışları, bu anlamda anıları tasnif etmiş olduk. Birkaç programdır bunu işlemeye çalışıyoruz. Aslında bir taraftan sizinle birlikte bu kitabı yazmış oluyoruz, bu projeyi, evet, bu rehberi. Çünkü niyetimiz nihayetinde anne babalar için bir rehber oluşturmak. Kötü gelen, yani travmaya yol açan ve bir taraftan da iyi gelen, çocukların gelişiminde ve hala hatırlanan anıları birlikte görmek, davranışları birlikte okumak ve buradan bir rehber metin oluşturmak. Evet.
Burası enteresan Feyzullah. Belki ilk defa oluyor aslında. Bir projeyi başından itibaren dinleyicilerimizle paylaştık. Çağrıya çıktık.
Evet, beraber yazmış olduk.
Beraber yazıyoruz aslında. Sürecin bütün aşamalarına şahit oldular.
Evet.
Umarım hani piyasaya çıkana kadar kitap aşağı yukarı aslında dinlemiş oldular.
Evet, evet. Gerek gazete yazılarınızda hem okurlarınızla birlikte hem şu bugün burada dinleyicilerinizle birlikte oluşturmuş olduğunuz herkesin bu konuda emeği var. Evet. Öğrencilerinizin de katkıları olmuştu biliyorum.
Tabii bu anılar gelmeseydi.
Tabii. Nereden çıkacak hocam? Yani biz terapilerde tamam acı anıları dinliyoruz. Çocuk travmaya yol açmış, travmatik bazı anıları dinliyoruz. Ama mutlu anıları biz pek dinleyemiyoruz. Onlar da sağ olsunlar, dinleyicilerimizin sayesinde bunları elde ettik. Geçtiğimiz programda en son ailecek yapılan faaliyetler, birlikte yapılan aktivitelerden bahsetmiştik.
İstersen temaları bir sayayım mı Feyzullah?
Baştan sayalım hocam. Şimdi bugün babalarla başlayacağız.
Evet. Mutlu aile ortamı birinci temamızdı. Bununla ilgili anılar. Anne babayla ilgili olumlu anılar. Onları özen göstermesi, evet, desteklemesi, bakım vermesi, onu dert edinmesi çocuğu, bununla ilgili anılar. Üçüncü anı grubu babaanne, anneanne, dedenin çocuğa verdiği önem, bakım, destek, özel ilgi, ihtimam, bunlar var. Dördüncü de kardeşlerle geçirilen vakit, destek anıları var. Diyelim ki bir abla işte okulda dağıtılan bir yiyeceği saklıyor, getirip kardeşine, evet, veriyor, evet, gibi. Beş, amca, dayı, teyze, halalarla ilgili olumlu anılar. Altı, komşularla ilgili pozitif anılar. Yedi, öğretmenle ilgili pozitif anılar. Sekiz, çocuklarla oyun oynamak üzerine olan anılar. Dokuzuncusu, çocuğa kitap okumaktı. Bu önemli bir, evet, meseleydi.
Evet.
Çocuklara gündüz veya uyurken, uyumadan önce kitap okumak. Hem bir alışkanlık kazanmış oluyor.
Okumayı sevdiriyor çocuklara. Tabii. Dil gelişimlerini bence arttırıyor. Tabii. Ben bunu kendi kızımdan biliyorum. Yıllardır mesela işte o ilk akla ermeye başladığından beri okuruz. Şimdi kendisi okuyor ama şeyi fark ettim. Okumayı çok seviyor şu an mesela. Hmm. Ve dil becerisi, şeyleri anlatma, aktarma becerisi oldukça iyi durumda.
Çocuğun başarısının görülmesi ve takdir edilmesi, bunu yapmamanın da aksine travmatik olduğunu,
evet,
söylemiş. Takdir. Bazı şeyler direkt travmatik olmuyor. Mesela diyelim çocuğa kitap okumamanız,
tabii,
hani çocuğun gelişimini azaltıyor olabilir ama travmatik bir etki yaratmıyor.
Yaratmaz.
Ama çocuk bir etkinlik yapmışsa, buna nötr kalamıyorsunuz. Gitmezseniz travmatik oluyor.
Evet.
Giderseniz de pozitif anıya dönüşüyor. Yani çocuğun bir ortada bir şey koymuşsa bunun takdir edilmesi gerekiyor. Çocuğun gösterisine seyirci olarak katılmak. Ailece etkinlik yapmak. Burada bolca piknik meselesi vardı. Piknik, ne park, beraber bir seyahat, gezi. 13.'sü babayla özel etkinlik yapmak.
Evet.
Feyzullah, bu araştırmada benim en ilgimi çeken ve şaşırtıcı gelen, hani çarpıcı gelen şey, babayla özel vakit geçirmenin bu kadar baskın ifade edilmesi. Yani anılarda
önemli bir yer tutuyor insan zihninde.
Yani şöyle söyleyeyim, spontan kendiliğinden söylenen, annelerle söylenenden iki kattan fazla.
Evet.
Nitelik, nicelik olarak hani biz insanlara sadece şey, çocukluğunuzla ilgili bize anı anlatın, pozitif anı anlatın diyoruz. Anne babanızla ilgili demiyoruz.
Evet.
Kendiliğinden gelen anılarda babalarla beraber özel etkinlik anlamında söylüyorum. Dış etkinliği babayla beraber, hele tek başına yapmak. Ya yönelik özel bir vurgu çıktı.
Evet.
Bu bence ilginç bir şey. Mesela babamla küçükken çok sinemaya giderdik. Bir gün benim merakla beklediğim bir film gelmişti. Babam beni götürmüştü. Sonra başka bir film daha vardı. Ardından hemen diğer filme girdik. Çok güzeldi o gün. Çok eğlenmiştim. O gün babamla sinema günü yapmıştık. Çok mutlu olmuştum. Hafta sonları babam, annem, kardeşlerim ve ben parka giderdik. Babam bizi ne kadar hızlı sallarsa o kadar mutlu olurduk. Baba daha hızlı diye bağırıştırırdık. Karlı bir günde olacak, ayrıca kar oynamaya çıkmıştık. Babam beni kara yatırmıştı. Her yerimi kara bulamıştı. Bugün en mutlu günüm dediğimi hatırlıyorum. 9 yaşındayken babam kuzenimle beni Galatasaray-Fenerbahçe derbisine götürmüştü.
Hu.
Direkt. Güçlü anı. 2002 senesinde ben 11 yaşındaydım. İki kardeşim ben ve annem Marmaris'te çalışan babamın yanına tatile gittik. Babam bana balık tutmayı öğretmek için olta aldı ve deniz kenarına gittik. Babam ufak bir kefal tuttu ve onu kuyruğundan başka bir oltaya taktı, denize saldı. Bana bu olta senin, bunu tut ve bekle dedi. Tabii ben de yaklaşık yarım saat bekledim ve sıkıldım. Oltayı iskelede tahtaya bağladım. Hemen diğer tarafta duran babamın yanına gittim. Yaklaşık bir saat sonra babam döndü bana, senin olta ne durumda dedi ve beraber oltayı çektik. Olta bulunduğumuz iskelenin ayağına kadar gelip dolanmıştı. Babam da herhalde bir şey yok dedi. Paçalarını sıyırdı, suya girdi. Oltayı dolandığı yerden çıkarken bir gördük ki en az 1 kilogram ağırlığında kocaman bir balık yakalamıştık. Evet. Çok heyecanlanmıştım. Babam sakin ol dedi ve balığı sudan çıkardık. Acayip mutluydum. Akşama ve gittiğimizde balıkları sofraya koyduğumuzda ben göğsüm dik ve gururla o büyük balığı ben yakaladım havalarında. Evet. Gezindim. Ya, bu anı güzel. Yaklaşık 6 yaşlarındaydım. Bir gün evde oturuyordum. Babam geldi. Hadi hazırlan, ikimiz kampa gidiyoruz dedi. Aldı beni. Beraber çadır kurduk. Ateş yaktık. Ağaç dallarından şiş yapıp mantar ve et pişirdik. Ben meyve suyu içtim. O çay içti. Baş başa sohbet ederek sarıldık. Yıldızları izledik. Bana öğütler verdiğini hatırlıyorum. Çok mutlu ve huzurlu hissetmiştim.
Ne güzel. Sürpriz yapmış baba. Hem de ne sürpriz yani.
Hem de ne sürpriz.
Kamp insanıymış ama baba da. Dışa dönük böyle daha hareketli bir insanmış.
Mutlu. Müthiş bir anı. Biz 4 kardeştik. Küçükken babam hafta içi her gün birbirimize... Bu anıyı çok seviyorum. Herhalde daha önce de konuştuk değil mi bunu? Biz 4 kardeştik. Küçükken babam hafta içi her gün birbirimizle dolaşmaya çıkardı. Kimin günü ise onunla akşam bir saat kadar dolaşır, ne isterse alır, günlük olaylar ve bizim sorunlarımız hakkında konuşurdu.
Allah Allah, çocukları böyle gün gün ayırmış.
Evet.
Hepsiyle beraber belki başa çıkamıyor tek başına. Kolay olmaz. Daha özel, spesifik zaman ayırmış oluyor. Daha derinlikli vakit geçirmiş oluyorlar.
25 yaşındaki bir kadın, bir gün babam bana çok tatlı, süslü bir kahvaltı hazırlamıştı. Ekmekleri, zeytinleri yol gibi yapmıştı. Yumurtayı, domatesi süslemişti. Çiçek yapmıştı. Ve baş başa çok tatlı bir kahvaltı yapmıştık. Yaşımı hatırlamıyorum ama tek başıma yemek yiyemeyecek kadar küçüktüm.
Büyük ihtimal annesinin ya bir işi vardı, dışarıdaydı.
Ben 8 yaşındaydım. Babam bir gün beni tanıdığım üzüm bağlarına gezmeye götürdü. Orada hep üzüm toplamıştık. Babamla birlikte yemiştik. Tamamen babamla geçirdiğim sakin ve huzurlu bir gündü. Bu enteresan bir cümle. Tamamen babamla. Yani babanın bir çocuğa veya belki iki çocuğa hani özel, sadece ona hazırlanmış, çocuk için gidilmiş olduğu apaçık belli olan, dikkatin, enerjinin ona verildiği anı.
Yani ailecek yapılanlar başka.
Başka.
Anneyle yapılanlar başka, babayla yapılanlar başka bir hatırlanıyor. Farklı hatırlanıyor. Neden daha etkili sizce hocam? Ya da daha etkili olup olmadığı tabii söyleyemeyiz ama hani bu kadar çok anı geldiği için belki. Özellikle babayla yapılan özel faaliyetler, özel anılar bu anlamda.
Niye muhtemelen daha çok? Annelerle en ortalamada annelerle geçirilen vakit daha fazla. Baba daha dışarıda ekmek parası getiriyor. O yüzden de böyle hani eve de yorgun geliyor. Çocukla nitelikli vakit az oluyor ortalamada veya çocukla vakit geçirme. Babanın özel bir şekilde bunu yapmış olması o çocuk için işte çok özel bir hale geliyor.
Evet, dediğimiz gibi önce kendimize sonra dinleyicilerimize bir belki bir tavsiye, bir mesaj vermiş olalım.
Ben ikinci sınıfa giderken yüzmeyi öğrenmiştim. Ama babam hep çalıştığından çok fazla havuza veya tatile gidemezdik. Tatilimiz de zaten köye gitmekti. Köyde de deniz yoktu. Erzincan'a gidiyorduk. Sonra babam benim yüzme aşkımı fark etti. Her pazar beraber erken kalkıp Şile'ye yüzmeye giderdik. Orada kahvaltı yapardık. Kahvaltıdan sonra güneşlendirdik, yüzerdik. Sonra öğlene doğru başımıza güneş geçmesin diye dönerdik. Haftanın bitmesini iple çekerdi.
Şimdi bu babamız şöyle düşünebilirdi, zaten çok yoğun çalışıyor, zaten yorgun, bütün hafta çalışmış, bir pazar günü var, onda da biraz şöyle bir keyif yapayım, yatakta biraz fazla kalayım, ondan sonra da diyebilirdi ama dememiş. Herkesin yapabileceği bir şey değil hocam, kolay değil, tebrik etmek lazım. Ama böyle bu tip fedakarlıklar da çok önemli çocukların, hani bir önceki belki programda bahsetmiştiniz ya hocam. Hı hı. Okumuştuk o menisküslü bacağıyla o gün ameliyat olmuş olmasına rağmen çocuğun gösterisine katılan baba. Bunlar çok etkili oluyor çocukların zihninde. Değerli hissetmek ne demek? Orada tadıyorlar bu duyguyu.
Çocuklar da futbol maçına veya maça gitmek de enteresan. O da güçlü bir an oluşturuyor. 12 yaşlarındaydım. Daha önce hiç futbol maçına gitmemiştim ve gitmeyi istiyordum. Bir gün babam eve geldi, elinde iki tane bilet Fenerbahçe maçı için. İlk defa maçı izlemek için stadyuma gidecektim. Hem de Fenerbahçe maçına babamla beraber. Çok mutlu oldum, unutamadığım bir gündü.
Evet. Evet hocam. Başka bir temaya geçelim mi? Buradan devam edelim.
Anne ile ilgili. Anne 14 ilgili. Özel etkinlik.
14. temadayız. Evet.
Annemle ilk tiyatro, Şeker Portakalı ve ilk sinema, Aslan Kral deneyimlerini unutamam. Heyecanlı ve çok mutluydum.
Burada da yine çocuğa özel, ona özel bazı etkinlikler.
Ben 3. sınıftayken annem işe başlamıştı. Ben okula tek başıma gidip geliyordum. Sonra bir gün baktım annem beni dışarıda bekliyor. Çok mutlu olmuştum. Herkesin annesi gibi benimki de gelmişti. Sonra eve gitmiştik. Bana yemek hazırlamıştı.
Evet.
Annem ilkokula başladığım sene okumayı öğrenince bana kitap almaya başlamıştı. Nişantaşı'nda Altın Kitabevi vardı. 15 günde bir gider istediğim kitaplarımı alırdık. Kitaplar ile ilerleyen yıllarda benim en iyi arkadaşım olduysa bunu annemin beni kitap okumaya teşviki ve zamanın güzel kitapçısına götürmesi sayesindedir.
Evet. Çocuklarımız da fuarlara gitmek, kitapçılara gitmek, birlikte işte onları seçmek ve orada onun kokusunu almaları. Hani internetten de çok rahat siparişle veriliyor tabii şu an. Günümüz teknolojisi bunların hep müsait ve sık yaptığımız bir şey. Ama özel olarak böyle kitapçılara, fuarlara gitmek de bence çok kıymetli. Çok kıymetli.
Kuzenlerle vakit geçirmek bir diğer pozitif tema. Kişinin kendi akrabalarıyla, yakınlarıyla beraber vakit geçirmesi. Kuzenler, yakın dayı oğlu, amca oğlu, kızı beraber. Kuzenimle boş bir alan olan iki ağacın arasında genişçe bir hamak kurmuştuk. Herkes de sırayla binip sallanıyordu. Bir gün bir deneme yapalım dedik. Hepimiz aynı anda binsek bu hamak bizi taşır mı diye. Kuzenlerim küçüktü, ben aralarında en büyüğüydüm. Bindik, hepimiz sığdık. O an o kadar çok mutluyduk ki inanılmaz, hepimiz kahkahayla gülüyorduk. O anları teyzem fotoğraflamış. Yıllardır o fotoğrafa bakıp mutlu olurum.
Evet. Tabii ailelerin daha belki eskiden daha birbirlerine yakın mesafelerde, aynı şehirlerde, hatta aynı mahallelerde, yakın mahallelerde oturuyor olması da önemli. Şu an kuzenler arasındaki mesafe de açıldı hocam. Hem bence duygusal olarak da bir şey, yine daha bütüncül bakmak lazım ama oturulan tabii lokasyon da önemli. Bir araya gelmek tabii şeyin de etkisi olabilir. Çocuk sayıları gitgide düşmekte. Yani bu da bir istatistiksel bir gerçek. Dolayısıyla daha az kuzene sahibiz belki artık.
Çanakkale'de yazlıktayız. Her hafta yazlığın olduğu yere yakın bir pazar kurulurdu. O pazarda her şey olurdu. Hem sebze, meyve, hem de kıyafet, aksesuar ve benzeri. Oraya gitmeyi çok severdim.
Yani mümkün olduğunca çocuklarımızı akranlarıyla, özellikle işte kuzen olabilir, yaşıtları olabilir, onlarla bir araya getirme noktasında gayret içerisinde olmamız iyi olur. Yani şu an bizi bekleyen bence hocam tehlikelerden bir çocukların yalnız büyümeleri. Kreş hadi olmazsa anaokuluna kadar, hatta o dönemde bile eve geldiklerinde yalnızlar, sokağa pek az çıkıyorlar. Bu da konuşulan, beklenen risklerden bir tanesi gelişimleri için çocuklarımızın. Bizi başka bir şey bekliyor gerçi galiba gelecekte, göreceğiz.
Küçükken köydeydik, kuzenimle çiçekler toplayıp oyun oynardık. Çiçeklerin yapraklarını kopartıp tencerelere koyup karıştırıyorduk, yemek yaparmış gibi. Mavi ortancalar vardı, onlarla da tatlı yapıyorduk. İşte öyle bir sürü yemek yapıp anneannemlere sözde yemek masası hazırlıyorduk. Yıl 2002, 6 yaşındayım. Ali diye bir abim var benim, amcamın oğlu. Abi, ama abi kardeş gibiydik. O benden 13 yaş kadar büyük. Zamanında babam onu da beni de Fenerli yapmış. Bir soğuk ve yağmurlu sonbahar gecesinde Fenerbahçe'nin maçı vardı. Evde Dijitürk yok o zamanlar. Ali abim tuttu da beni elimden tuttu, kahveye gittik. Uzun adamlardan göremiyordum televizyonu. Sonra Ali abim beni omzuna aldı. O gün 6 tane gol atmıştık Galatasaray ağlarına.
Oh, 6 Kasım. Hiç unutmam, benim de bir anımdır o.
Nasıldı?
Şeyde 6 Kasım 2002. Evet. O zaman üniversitedeyim. Bizim bir tarih hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Geçenlerde vefat etti. Böyle derse amfide işliyor. Ders başlarken böyle çantasını açtı, bir tane atkı çıkardı. Bir açtı şöyle atkıyı, böyle ortalık yıkıldı falan. Meğer o da maçtaymış. Çok inançlı birisi değildi ama böyle bir espriyle şöyle bir şey dedi. Yani ben 4-0'dan sonra Allah diye bağırmışım dedi. Normalde çok böyle inançlı biri olarak bilinmez. Neyse, öyle bir bizim de anımızdı. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Mutlu Evlilik Atölyesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam psikiyatrist Profesör Doktor Medayim Yanık'la çocuklarımıza iyi gelen davranışları ve sizden gelen mutlu anıları konuşmaya devam ediyoruz. Bunun üzerinden belki tavsiyelerimize devam ediyoruz. Aradan önce hocam kuzenlerle, evet, yapılan etkinlikler, bunların hatırlanması var. Siz bunu aktarırken benim de aklıma şey gelmişti. Bunun tam tersi, çocuklar kırmızı kartlık hareketlerde bu işte kuzenlerle ya da bir anlamda çocukların işte birbirlerine karşı yaptıkları kötü davranışların etkilerinde olduğunu söylemiştik. Ama bir taraftan da en mutlu anılarımız yine.
Tam da bir çelişki Feyzullah. O kadar önemli bir şey söylüyorsun ki. Yani bir yandan travmalar kuzenler, yakınlar arasında oluyor. Travmatik yaşantılar, tacizler, zorbalıklar. Ama bir yandan da en güzel anılar burada oluyor.
Evet.
İşte yani bu, o yüzden insan buraya bakıp, kötülüklere bakıp insanları ayıramayız. Ama her şartta gözümüz açık olması lazım.
Yani bir bekçilik gibi değil ama uzaktan,
takip. Ne oluyor bitiyor.
Ne oluyor bitiyor. Çocuğun zihin dünyasında, fizik dünyasında neler olup bitiyor dış dünyada.
Kötü giden gerekiyor. Şeylerin erken işaretlerini görmek. Çocukla bunların konuşulması konusunda konuşmak. Yani yoksa şimdi mesela dün akşam çalışıyordum yine anıları toparlamaya kırmızı kartlık hareketlerde. Şu da kırmızı kartlık hareket. Yani annem diyor ki benim tacize uğrayacağımdan o kadar korkardı ki beni sokağa çıkarmazdı.
Evet.
Şimdi bir yandan da eğer bunu abarttığınız zaman sürekli kendi başına tutmanız gerekiyor. Bu da travma.
Evet, özel endişeli de bir anne ise genel itibariyle mesela geçtiğimiz hafta bu Palo ailesinden bahsetmiştiniz hocam. Hı. Böyle haberlerin, böyle yayınların etkilerinden biri de galiba danışanlarımız üzerinden konuşuyorum. Var olan bir travmayı yeniden canlandırıyor ya da endişeleri, biraz endişeli ve kaygılıysa çocuklara karşı daha da bir kaygılı olmaya başlıyorlar. Çocuklar konusunda daha da endişelenmeye başlıyorlar. Böyle negatif etkileri de oluyor bu tip şey, durumların.
Feyzullah, güçlü anıların bir kısmı da çocuğun kendi arkadaşlarıyla vakit geçirmesi üzerinden. Buradan da bolca anı geldi. Bir iki tanesini okuyayım. Sanırım ilkokula gidiyordum. İlk yakın arkadaşlarımla aynı apartmanda oturuyorduk. Sürekli beraber olmak birbirimizden olurduk. Birbirimizden ayrılırken ağlardık. Bizim eve geldiğimiz zaman babası akşam olunca eve çağırmıştı. Biz de uyuma numarası yapmıştık ve bizde kalmıştı. Herkes uyunca kalkıp televizyonu açmıştık. Sabaha kadar konuşmuştuk, gülmüştük, uyumamıştık. Sabah olunca başlayan kuş cıvıltıları ile de beni ayrıca mutlu etmişti. O günden sonra haftada bir gün sırayla birbirimizin evinde kalmaya ailemizi ikna etmiştik. O günler öyle güzel olarak kalmış ki aklımda. Ne zaman düşünsem yüzümde bir tebessüm oluyor.
Evet, yani güçlü bir anı işte.
Evet. Bir numara var içinde ama tatlı bir numara.
Tatlı bir numara. Büyük ihtimal ailesi anlamıştır numara yaptıklarını. İşte şey kıyamamışlardır yani. Müsaade etmiştir.
Mahallenin kızlarıyla bahçede oynadığımız evcilik oyunları başkaydı. Hepimiz aşağıya iner, çamurdan pencereler yapar. Mutfağımızda ocak olarak tencereler yapar. Mutfağımızda ocak olarak kullandığımız taşın üstüne kırmızı toprak koyar, salça kavururduk. Toprakla. Birlikte çok güzel oyunlar oynardık. Başka bir anı, kızlarla bütün apartmanı davet ettiğimiz bir tiyatro oynamıştık. Tamamen kendimiz yazmıştık. Davetiyeler ve ikramlar hazırlamıştık. Sandalyeleri kurup pencerenin önünde sahne gibi yapıp yazdığımız oyunu oynamıştık. Bütün apartman gelmişti. İlkokul 3. sınıftaydım. Kardeşimin arkadaşı bizi evine yüzmeye davet etmişti. Kardeşim, arkadaşı ve arkadaşlarının ablalarıyla havuzda çok eğlenmiştik. Annesi bize yemek hazırladı, oyunlar oynadık. Sabahtan akşama kadar havuzda ve bahçede çok eğlenmiştik, çok mutlu olmuştu.
Çocuklarımızın akranlarıyla oynamaları için fırsatlar oluşturmaya çalışmak çok önemli hocam. Oyun grupları, çeşitli vesilelerle, belki sınıftaki arkadaşlarıyla hafta sonları da çeşitli aktiviteler yapabilmelerini sağlamak. Çünkü yavaş yavaş hani o sokakta oyun kültürü tabii haliyle değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak lazım. Ama bunun önlemini alarak belki.
Başkalarından iyilik görme anıları da. Evet. 17. tema. Enteresan, güçlü bir tema. Bayağı da anı geldi burada. Güçlü sayıda, çok en fazla değilse de güçlü anılar geldi. Sağlık ocağına muayene olması için kardeşimi götürdüm. Orada doktor muayene edip ailemin nereli olduğu ve ne iş yaptığı ile ilgili sorular sordu. Sonra babamla tanışmak istediğini söyledi. Ona da özel bir kolejden burs ayarlayabileceğini söylemiş. Bizim yetenekli olduğumuzu söylemiş. Kendimi çok özel hissetmiştim. Ayrıca bir doktorun çocuklarla olan bu iletişimini şu an düşündüğümden çok kıymetli buluyorum.
Evet.
Şu anda düşündüğümde çok kıymetli buluyorum. Doktordan olağan dışı, beklenmeyen o bir pozitif anı. Ben 5-6 yaşlarındayken yaz akşamüstlerinde mahallenin bütün çocuklarıyla sokağa inip akşam ezanına kadar oyun oynardık. Yoldan da karpuzcu geçerdi ve yan komşumuz o karpuzcudan karpuz alıp hepimize birer dilim ikram ederdi. Kaldırıma oturup yediğim o karpuzları hiç unutamıyorum. Şu an 20 yaşındayım. O günlere dönüp kaldırımda karpuz yemeyi çok isterdim. Bir komşunun iyiliği. Çocuk aklımızdan yaptığımız şaheserlerin çok güzel olduğunu düşünüyorduk. Çubuk çiçekleri satmaya karar verdik. Onları karton bir kutuya yerleştirdik. Mahallenin iki esnafını dolaştık. Kimi ilgilenirdi ki o çubuklarla? Son olarak mahallemizin marangozunun kapısını çaldık. Bizim masum niyetimizi, belki de çocuk kalbimizi gördü marangoz amcamız. O zaman 50 kuruşuna bir çiçeğimizi ve benim anılarımla hiç silinmeyecek bir yeri satın aldı.
Evet.
İlk okul 4-5 sınıftaydım. Özel bir okulda okuyordum. Kantinde dururken kantinci abi masanın üzerine ne kadar dağınık olduğundan falan yakınmıştı. Ben de tamamen beklentisiz bir şekilde masaların üzerindeki topları toplayıp çöpe attım. Abi bana teşekkür etti ve çikolatalı gofret verdi. O gün çok mutlu olmuştum. Bayramda feribotla şehirler arası yolda gidiyorduk. Gemi kantininden alacaklarıma bayram harçlığım yetmemişti. Elim boş geri döndükten bir süre sonra kantindeki görevli bir el işaretle beni geri çağırdı. 5 liralık istediğin şeyi alabilirsin. Başka bir abi ödedi hesabını dedi. Hiç unutamadığım bir andır.
Evet. Çok güzel. Görmüş büyük ihtimal onun eli boş döndüğünü uzaktan.
Geçen Feyzullah benzer bir şey ben yaşadım. Bisküder'de öğlen aralarında bazen böyle yürümeye çıkıyorum ya.
Evet evet.
Bir tane oturdum yemek yemek için. Bir tane uzaktan biri geldi, kalktı oturduğu yerden. Siz Medaim Yanık mısınız dedi. Evet dedim. Gülümsedi, sizi izliyorum dedi.
Hı hı.
Ben de teşekkür ederim dedim. Hani o yemeğine daldı, ben yemeğime daldım. Yemek bitti. Hesabı istedim. Sizin hesabınız ödendi dedim. No, hayrola kim ödedi dedim. Şurada bir beyefendi vardı, o ödedi.
Ne güzel.
Hayatımda ilk defa gördüğüm bir adam, beni hiç yani bir yolda bir daha görsem utanır bir emin değilim. Hesabımı ödemiş.
Evet, selam olsun buradan kendisine. Kulakları
çınlasın. Cidden güçlü bir şey yani şey.
Şüphesiz.
Derin duygulara bayağı bir düşünür oldu birkaç gün hani.
Evet. Evet. Gerçekten de çok güçlü etkileri var hocam. Böyle bu tip işte iyiliklerin, ondan sonra yardımlaşmanın, görülen şeylerin ruh halimizde çok pozitif. Yapana da, yapılana da.
Çocukluğum hafta İstanbul'da geçti. Evimizin yanında bir mağaza vardı. Kardeşim ve ben mağaza sahibinin arabasına hayrandık. O da bunu fark etmiş. Bir gün kapıyı çaldı ve annemden bizi arabayla gezdirmek istediğini söyledi. Annem de izin verdi. Bizi o arabayla Fatih'te 10-15 dakika tur attırdı. Çok mutlu bir andı benim için. Yani tabii bir yandan riskli bir yandan.
Evet, evet. Ben de şimdi bir taraftan onu düşünüyordum.
Bir yandan riskli bir yandan ama güvenli bir ortamda yapıldığında da müthiş bir yandan.
Evet.
Yapan kişi açısından da bir çocuğun isteğini gerçekleştirmek.
Evet.
Şey projesi vardı ya, Leyla'dan sonra diye. Bir ara tıp fakültesi öğrencileri yapıyordu. Öyle başlamıştı. Şeyde hikayesini dinlemiştim. Lösemi kliniğinde çocuklara istediği bir şeyi organize ediliyordu. Sonra televizyon programına döndü galiba. Çocuğun bir çocuğa bir arzusu, bir hayali soruluyor. Sonra o çocuktan habersiz organize ediliyor hayal çocuk için. Gerçekleştiriliyor istediği bir şey, görmek istediği bir şey, yapmak istediği bir şey, tanışmak istediği biri.
Evet. Şimdi bununla ilgili bir film de hatırlıyorum. Patch Adams filmi meşhur. O bir galiba şey önemli bir gerçek bir hikayeden değil mi hocam? Ve bir çığır açtığı söyleniyor. Bu şeyden sonra. Hasta hekim ilişkisinde pozitif duyguların iyileşme üzerindeki etkileri çok tabii muazzam.
Şimdi daha enteresanı 18. tema. Bu çok ilgimi çekti benim. Çocuğun başkasına yardım etmesi.
Evet.
Şimdi yardım görme anılarının ana olmasını anlayabiliyorsunuz. Birisi sizin için bir iyilik yapmış. Çocuğun başkalarına yaptığı iyiliğin hafızada bu kadar güçlü kalması daha da enteresan. Başka aslında anlaşılabilir.
Tabii yani yardım etme davranışının iyi geldiğini biliyoruz. Hı. Neler var hocam mesela bu anılardan? Şöyle kalksak.
Bir gün Lunapark'a gitmiştik. Kuzenlerimle birlikte gondola bindik. Ben çok severim Lunapark'ları. Hiç inmeden ard arda bindik gondola. Çok eğlenmiştik. Tam inecektik ki bir kız geldi. Dedi ki kardeşim gondola binmek istiyor. Sizinle binebilir mi? Dedi. Kardeşini bıraktı. Gitti. Tamam binelim falan dedik. Gondol başladı çalışmaya. Fakat yanımızda binen kız o kadar korkuyordu ki çığlık çığlığa benim kolumu bir tuttu bırakmıyor. Kızı sakinleştirmeye çalışıyorum ama yok nafile. Neyse indik gondoldan. Kolum feci kızarmış. Kız bana teşekkür ediyor ama ben kolumun acısından duramıyorum. Sonra başladım gülmeye. Hala o anıyı hatırlarım. Dördüncü sınıftayım. Okulumuz tam gündü. Yani öğlen yemeği için bir ara saat vardı. Eve yemeğe gidebiliyorduk. Okulun karşısında Ziya Kırtasiye vardı ve sahibi Ziya amca yaşlıydı. Öğlen aralığında kırtasiye bir sürü öğrenciyle doluyordu. Ziya amca yetişemiyordu. Ben de öğlen aralığında kırtasiyeye gidip Ziya amcaya yardım ediyordum. Kırtasiyede onunla birlikte satış yapıyordum. Ve bunu yapabildiğimi görmek beni çok mutlu ediyordu. Ayrıca Ziya amca ona yardım ettiğim için kırtasiyede kitaplardan istediğimi alıp okumama sonra da geri getirmeme izin vermişti. Bu sayede hem dünya klasiklerinin çoğunu o yaşta okumuştum.
Evet.
7-8 yaşlarında başka bir anı. Sokakta arkadaşlarımla oyun oynarken yaşlı bir amca vardı. Sokak demircisiydi. Arabası da bayağı doluydu. Yokuşu çıkarken çok zorlanmıştı. Ben de ona yardım ettim. Onunla birlikte arabasını itmiştim. Bana çok dua etmişti. O günün sahnesi hiç çıkmaz aklımdan ve yardıma ihtiyacı olan birini görünce o an aklıma gelir. Bu anı çok güzel.
Evet. Evet.
Çocuk birine yardım ediyor ve onun zihninde bu özel kalıyor.
Galiba çocukların yardım etmeleri bir başkasına, bir taraftan hem o tabii şey çok yüce bir duygu, fedakarlık, ama bir taraftan da bu işe yarama, yeterlilik hislerini de besleyen bir şey.
İHH'ya üye olmuştum. İhtiyaç sahiplerine yardım yapılıyordu. Ben de bu yapılan yardımlara gönüllü olarak katılıyordum. Yaptığımız yardımlarla o ay 6 aileye yardım ulaştırmayı başarmıştık. Bu çalışmalardan dolayı İHA tarafından bana örnek öğrenci belgesi verilmişti. Aldığım bu sorumluluk sayesinde daha duyarlı hale geldim. Evet. Şu güzel. İlkokul 1. sınıfa Eylül 1999 yılında başladım. 17 Ağustos depreminin üzerinden sadece bir ay geçmişti. Sınıfa girdiğimde herkesin üzerinde önlükleri, çantaları varken Mercan adındaki bir kızın sivil olduğunu fark ettim. Yanına gidip neden önlük giymediğini sorduğumda çok üzülmüştü. Depremde evlerinin yıkıldığını, babasının kaybettiğini söylemişti. Eve gelip anneme anlattım. Ertesi gün okul çıkışında annemle birlikte o kişiye önlük ve çanta aldık. Aldıklarımızı gördüğünde Mercan'ın yüzündeki mutluluğu hiçbir zaman unutmadım. O günden sonra Mercan'la dostluğumuz başladı.
Merhamet doğumları ekiliyor böylece çocuklara. Zaten var işlerinde. Hani bu pekiştirilmiş oluyor. Belki buradan hani ailelere tavsiyeler, anne babalara böyle yardım kuruluşları tabii şey onların yaşına ve zihinsel durumlarına uygun bir şekilde. Ha, çok büyük acılarla onları tabii karşılaştırmamak lazım ama böyle ufak tefek komşuya yardım. Yani aslında bir değerler eğitiminden bahsediyoruz. Evde kendilerine yardım etmelerini isteyerek, kendileri normalde yapabilecekleri bir işe çocuklarını böyle dahil ederek onların başarmalarını sağlamak, böyle zor bir işi senin onun sayesinde başarmış olmak, oradan da tebrik etmek falan, onları gururlandırmak, teşvik etmeye yarayabilir ve böyle küçük bir başkasına yardım etmenin ve paylaşmanın önemi vurgulanarak bu böyle ortamların sağlanması, güvenli ortamların sağlanması iyi olur diye düşünüyoruz.
Başka bir yanı, Ramazan'da evim ile okulum arasında epey bir mesafe vardı. Ramazan'da bu mesafeden dolayı akşam ezanı serviste okunurdu. Bir gün okulumun yakınlarına pide almıştım ve servise binmiştim. O pidenin kokusu öyle güzel yayılmıştı ki servise o pideyi bütün servisle paylaşarak birlikte oruç açmıştık. Bunu babama anlattığımda babam beni teşvik ederek bu davranışı her gün yapmam gerektiğini söylemişti. Ben de her gün Ramazan'da aldığım sıcak pideyi servistekilerle bölüşüyordum. Hala da pide kokusu duyduğumda bana o sıcak pide günlerim aklıma gelir.
Kokular çok güçlü bir
hafıza uyaran. Çok enteresan. Bak böyle bir şey yapıyorsun. Hayatın boyunca her pide kokusu seni o ana götürüyor.
Ve mutlu ediyor.
Mutlu ediyor.
Çapa diyoruz ya hocam. Evet. Oraya çapa atmış.
Evet.
Şimdi her fırının önünden geçtiğinde o duygu ne yapacak? Bu sefer pozitif duyguları harekete geçirecek. Belki biraz canı bile sıkkın olsa duygusunu değiştirecek. Ne kadar güçlü.
Küçüklüğünden beri abimden hiç ayrılmadım. Her yere onunla giderdim. O da sabırla benimle ilgilenirdi ve bana gülüm diye hitap ederdi. Bir gün biriktirdiğim harçlıklarımla hem kendime hem de ona oyuncak aldım. Abim sürprizime çok sevindi ve ben kendimle gurur duydum.
Güzel. Hı. Evet, kardeşler arasında tabii şey oluyor, kavgada, rekabette işte duyuyoruz. Ya da işte danışanlarımızın yani bize aktardıklarından onların arasındaki bağı nasıl kuvvetlendiririz diye. Ama bazılarında zaten kendiliğinden bu var.
İkinci ya da üçüncü sınıftaydım sanırım. Otobüs durağına gittiğimiz yoldan bir cami inşaatı vardı. Ve bir de bağış kutusu. Anneme elimdeki parayı atayım mı diye sormuştum. Annem de sadaka konusunda kısaca bahsetmişti. Ve ben de elimdeki bozuk parayı o kutuya atmıştım. Ardından otobüse binince şoföre paramızı uzattım. Ve benim ücretimi almayıp bu sende kalsın, kendine dondurma alırsın demişti. Olayların bu kadar ard arda olması beni çok etkilemişti ve çok mutlu olmuştu.
Evet. Şimdi hocam bizim kız böyle bir çocuk görse sokakta dilenen ya da bir şeyler satan. Anne baba işte bu çocuklara aslında vermemeliymişiz biliyor musun? İşte vermemeliyiz çünkü işte onlar paraları anneleri babaları alıyorlarmış ya da onları işte çalıştıran dilendiren kişiler alıyorlarmış. Onlar da işte daha çok bu yüzden sokakta kalıyorlarmış diye böyle herhalde öğretmenleri uyarmış. O da bunu bize söylüyor sürekli.
Evet, o zor bir mesele.
Evet, oradaki çocukları gördüğümüzde.
O zor bir mesele.
Peki hocam, bugünkü aslında programımızın da sonuna gelmiş olduk. Kaçıncı temadayız hocam?
Evet, 18'i bitirdik. Yolumuz var.
Evet.
19'a geldik.
Evet.
Çocuğu onun adına, çocuğa onun için özel hediye almak.
Özel hediye almak. Bunu da bir dönem bir programımızda bir kısmını işlemiştik. Şimdi biraz daha derinlemesine bakacağız.
Ama burada da bayağı bir anı var. Çocuklar hediyeden hoşlanıyor.
Evet.
Özel hediyeden.
Özel.
Özel durumda.
Özel durumlarda, özel hediye.
İstediği, gerçekten istediği, tutkuyla istediği bir şeyi almamakta travmatik yapıyor yalnız. Hı. Enteresan.
Hocam ben bir gün hiç mesela unutmuyorum. Doğum günümdü. İşte flüt istemiş dedim babam. Niyeyse bilmiyorum yani işte ne alsın diye sorunca anne flüt dedim. Babam ork getirmişti eve kocaman. Onu bayağı bir şey yapmıştık, çalmıştık yani o müzikle ilgili belki ilgim şey oradan gelir. Çok hoşuma gitmişti. Ama ben de hala hatırlarım onu yani. Peki. Kıymetli dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda çocuklarımızı ve dolayısıyla onlara iyi gelen davranışları, anıları konuşmaya, belki buradan bazı tavsiyeler çıkarmaya ve sizinle birlikte bu kitabı yazmaya devam ederiz inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar efendim. Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar.